Ayrım 26. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 406. Ressam Castel evine döndüğü vakit uşağından avukat George Darien'in kendisini iki kere aradığını öğrendi. Yemekten sonra George'un evine gitti. George, "Aman dostum, iyi ki geldiniz. Merakımdan çatlıyordum," dedi. "Bir iş için gitmiştim." "Ne işi bu böyle?" "Lucien'e Jean Fortier'ye, Lucy ve Paul Harmon'a ait bir iş." "Ben de sana Jean Fortier'den bahsedecektim. Kendisini gördüm. 5 gün önce bana geldi." "Peki, o kadının Jean Fortier olduğunu nasıl öğrendin?" "Bir tesadüfle öğrendim." George, 5 gün önce olanları anlattı. Etienne, "Kadın Lucy'nin kendi kızı olduğunu biliyor mu?" "Muhakkak biliyordur." "Demek Paul Harmon, Jean Fortier'i tanıdı." "Evet, Lucy'yi şiddetle müdafaa etmesinden anladı sanıyorum." "Peki, Jean Fortier Paul Harmon'ı tanımadı mı?" "Canım, nereden tanıyacak? İlk defa gördüğü bir insan." Ressam düşünmeye başladı. George'a dedi ki, "Ben bir şeylerden şüphe ediyordum ama hepsi de yanlış çıktı. Bak işte bu anlattıkların da şüphelerimin haksız olduğunu ispat ediyor." "Siz kimden şüpheleniyordunuz?" "Ben Jules Rabry'i öldüren Jacques Garot'un Paul Harmon olduğunu sanıyordum." "Nereden çıkarıyorsunuz bunu?" "Çünkü Paul Harmon'un şahsında bazı sırlar var, ne bileyim. Gizli tarafları var adamın. New York'a seyahat, evlenmesi, birden zengin olması, hele bu zenginliğinin Jules Labru tarafından keşfedilen bir makine planına tıpatıp benzeyen bir makine planından gelmesi, sonra Paul Harmon'un bazı özel davranışları, Lucy'ye karşı çok kötü muamele etmesi, ondan sonra Lucy'nin mazisinin karıştırılması, o maziyi meydana koyan vesikayı Lucien'e vermesi ve daha bunun gibi bir sürü şeyler. Fakat bugün bütün bu şüphelerin aslı olmadığına inanmak zorunda kaldım. Çünkü araştırmalar boşa çıktı. Paul Harmon'u suçlandıracak hiçbir vesika ve delil ele geçiremedim. Demek ki Paul Harmon bu adamın gerçek adı. Bu adam sadece kızına tapıyor, kızını deli gibi seviyor. Bütün o kötü hareketleri de kızına olan şiddetli sevgisinden ileri geliyor. Peki ama Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu gösteren o vesikayı Paul Harmon nereden ele geçirdi? İşte benim de asıl hayret ettiğim, şaşırdığım bu nokta ya. Ressam birkaç gündür yaptığı araştırmaları, soruşturmaları anlatarak baronu veya Döşümen'le Amanda'yı bulup izahat almadıkça şüphelerim şimdilik bir kenarda kalacak. Bir şey daha soracağım. Sizinle hiç ilişiği bulunmayan bu meseleyle siz neden bu derece önemli ilgileniyorsunuz? Etienne tuhaf bir bakışla George'u süzdü. Sorusuna cevap vermedi. Sonra, "Bundan şimdilik bahsetmeyelim, olmaz mı?" dedi. Etienne'in bütün bu düşüncesi baron denen adamı ele geçirmekti. Döşümen Amanda ile birlikte Paris'e dönmüştü. Kaza geçirdiği için demiryolu idaresinden bol tazminat almıştı. Amacını gerçekleştirmek için işe girişti. Ne Döşümen ne de Amanda sahte Boran'la ilgili düşüncelerinden vazgeçmemişlerdi. Onu yakalayıp ondan kendilerini her an suçlayacak olan vesikaları ele geçirmek istiyorlardı. Hele Döşümen, evrak mahzeninden aldığı vesikayı ondan geri almazsa neler olacağını çok iyi biliyordu. Döşümen Paris'e döndüğü akşam Amanda'ya dedi ki, "Düşmanımıza karşı harekete geçmeye hazır mısın Amanda?" "Tabii hazırım." "Öyleyse işe başlayalım." "Nereden başlayacağız?" "Ben çok iyi biliyorum. Ovid Sullivan'ın Paul Harmon'la çok yakın bir ilgisi var. Bunun ispatı da senden aldığı evrakın Paul Harmon'un elinde bulunmasıdır. Sıkı münasebeti olmasa Paul Harmon o vesikayı nasıl elde eder? Onun için Courbevoie'da fabrika yakınlarında yahut Paul Harmon'un evinin çevresinde arayalım. Bekleyelim. Ovid herhalde günün birinde cinayet ortağının evine gidecektir. Onu görünce artık peşini bırakmayız. Yalnız şimdilik takip edeceğimiz insan Paul Harmon'dur. Ovid onunla nasıl olsa temas edecektir. Ben Paul Harmon'u şimdiye kadar hiç görmedim. Onu takip etmek için tanımak lazım, dedi döşümen. Erkenden gidip evinin yakınında bekle. Fabrikaya giderken tanırsın. Raoul döşümen ertesi gün karşılaşırsa ilk bakışta tanınmasın diye sakalını bıyığını kestirdi. Amanda'nın verdiği adrese göre Paul Harmon'un evini buldu. Karşısında beklemeye başladı. Fabrikatör evinden çıkıp arabayla Kurveva'ya hareket edince döşümen de bir arabaya atladı, takibe başladı. Döşümen fabrika yakınında indi. Arabacıya, ben birini bekliyorum, sen bir yere ayrılma, işaretime bak, diye tembih etti. Orada akşama kadar Ovid'i göremeden bekledi. Paul Harmon'un arkasından evine kadar gitti. Sonra Amanda'nın yanına döndü. Aradan günler geçti. Bir gün gene o civarda beklerken fabrikanın kapısında bir arabanın durduğunu, içinden baronun indiğini gördü. Sonunda yakaladık, dedi kendi kendine. Amanda'nın hakkı varmış. Bu akşam onun evini öğrenirim mutlaka. Ovid fabrikada Paul Harmon'la görüştü. Daha evvel geleceğini telle bildirmişti. Kendisini beklemesini istemişti. Paul Harmon, suç ortağı Ovid'in anlattığı kazayı dinledikçe korkudan titriyordu. Jean Fortier ile beraber bir de çocuğun öldüğünü öğrendiği zaman çok ürktü. Jean'ın öldüğüne emin misin? Dedi. Tuhafsın yahu. Bir insanın başına 500 kiloluk koca iskele düşer de ölmez olur mu hiç? Artık sen rahatına bak. Endişeye düşme. Jean Fortier, Lucy gibi yeniden dirilmez. Korkma. Şimdi gelelim öbür işe. Hangi iş? Daha doğrusu benim işim. Ben senin uğruna her türlü tehlikelere girdim. Fakat bundan sonra artık Paris'ten gitmek istiyorum. Ben artık hayli yaşlandım. Biraz da rahata ihtiyacım var. Yabancı bir memlekette bulunsam rahat uyku uyuyamayacağım. Beni bırakıp gidecek misin? Gitsem ne zararı olur? Ben senin saadetini bozan işleri düzenine koydum. Şimdi sen rahatsın. Ben de rahat etmek ihtiyacındayım. Nereye gideceksin? Bu sefer Güney Amerika'ya gitmek istiyorum. Buenos Aires'i çok methediyorlar. Pekala, senin aylığını oraya gönderirim. Ne aylığı? Ya bir gün güm diye gürler gidersen? Benim o zaman halim ne olur? Bana toplu para vermelisin. Kaç para istiyorsun? 500 bin frank yeter. Olur, vereyim. Ne zaman istersen al. O halde ben gelecek cumartesi günü Havre'dan vapura bineceğim. Gitmezden 2 gün evvel birlikte yemek yeriz, paraları o gün getirirsin. Yemek için fabrikadan çıktılar. Bir araba bulmak için yürümeye başladılar. O sırada dışarıda beklemekte olan döşümen de arabaya atladı. Öndekileri takibe başladı. Ovid biraz ileride arabaya binerlerken arkadaki arabanın duruşundan şüphelendi. Kaşlarını çattı. Paul Harmon sorunca, "Sonra anlatırım," dedi. "Bizi takip ediyorlar." "Takip eden kim? Korkuyor musun?" "Korkum yok ama onlara bir oyun oynayalım." Arabada tez elden kılık değiştirdiler. Birbirlerinin elbiselerini giydiler. Ovid, "Sen biraz ileride in. Ben de arabayı sürer, seni lokantada beklerim. Arabadan inince nasıl hareket edeyim?" "Gazinoya gir, fakat orada ışığın altında otur. Senin ben olmadığımı anlasınlar." Paul Harmon Ovid'in sözüne göre hareket etti. Hakikaten döşümen aldanmıştı. "Hay Allah cezasını versin," diye söylendi. "Herifler beni aldattılar. İşi anladıkları iyi olmadı ama hele dur bakalım, başka sefer daha ihtiyatlı davranırız." Döşümen bu hadiseyi üzüntülü bir halde anlatırken Amanda durmadan gülüyordu. Ertesi gün pazar olduğu için fabrikayı tekrar gözetlemeye lüzum yoktu. Köye gitmeye karar verdiler. Paul Harmon o gün Ovid'le buluşmuştu. Gece yarısına kadar birlikte kaldılar. Ertesi sabah Ovid gazetede bir gün evvelki iskele kazasını okudu. Gazete ya noksan haber aldığı için yahut da işi büyüterek fazla heyecan yaratmak için olsa gerek hadiseyi tıpkı Ovid'in gördüğü gibi yazıyordu. İki kişinin öldüğünden bahsediyordu. Ovid gülümsedi. Bizim yeğen bunu okursa işin yarım kalmadığını anlar, sevinir diye düşündü. Raoul de Schumann ile Mademoiselle Amanda pazar günü erkenden köye gittiler. Ressam Kastel'de aynı trenle Avcılar Oteli'ne gidiyordu. Ressam gayet yavaş yürüyordu. Bilhassa Sen kıyısına doğru uzanan yol çok hoştu. Etienne dikkatle etrafındaki güzel manzaraya bakıyor, kuşların cıvıltılarını dinliyordu. Raoul ile Amanda şu anda Ovid Sulu'yu unutmuş vaziyetteydiler. Neşe içinde otele geldiler. Hizmetçi kadın onları karşıladı. Monsieur Raoul dedi. 3 gün evvel sizi bir monsieur aradı. Bilmem amcanız mı yaşlı bir adam. Ceketinin iliğinde bir nişan kordelası vardı. Öyleyse amcam değil. Sizi mutlaka görmek istedi. Hatta sizin de matmazelin de adresini sordu. Bir de Baron Reis'in adresini. Bizim adresimizi biliyor muydunuz? Tabii, adresimizi öğrenmedi değil mi? Dedi Amanda. Sizin adresinizi bilmiyorduk ama Baron'un adresini verdik. Onu biliyor musunuz? Evet, madamın defterinde yazılı. Amanda yavaşça Raoul'a, muhakkak yanlış bir adres yazdırmıştır, dedi. Bu sırada kapının zili çaldı. Hizmetçi kız yanlarından ayrıldı. Yarım saat sonra iki genç birinci kattaki odalarında sofranın başına geçtiler. Tam bu sırada Etienne Kastel otele girdi. Otelci ressamı görünce tanıdı. Onu karşılayarak, ''Buyurun efendim, emredin.'' dedi. ''Evvela karnımı doyurayım.'' diye geldim. ''Baş üstüne efendim, şimdi hazırlayayım. Monsieur Baron de Reis'i arıyordunuz, bulabildiniz mi?'' Evet, adresini verdiğiniz için teşekkür ederim. Monsieur Raoul de Schumann buradan gittiğinden beri kendisinden bir haber almadınız mı? Siz onu tanıyor musunuz? Hayır, tanımam. Fakat onunla görüşmeyi çok istiyorum. Hatta hizmetçi Monsieur Raoul'un bir pazar günü buraya geleceğini söylemişti. Tesadüf edebilir miyim diye bugün geldim. Her pazarda geleceğim. O halde şansınız varmış. Kendisi şimdi burada yemek yiyor. Ormanda dolaşacaklar. Akşam yemeğini gene burada yiyecekler. Etienne sevinerek gülümsedi. Eğer isterseniz Monsieur Raoul'la görüşmek istediğinizi ona söyleyeyim. Şimdi olmaz. Yemeklerini yesinler, sonra lütfen haber verirsiniz. Otelci yanından ayrıldı. Yarım saat sonra hizmetçi yukarı kattan inmişti. Ressam salonda görünce hayret etti. Raoul'un odasına çıkıp ''Sizi soran o adam gelmiş aşağıda.'' diye haber verdi. O zaman Amanda ''Git bak, tanıdığın bir adam mı?'' dedi. Raoul korka korka gitti baktı. Etienne'in polis olmadığını anladı. Gelip Amanda'ya söyledi. Genç kız ''Canım bizi yiyecek değil ya, buraya gelsin konuşalım.'' dedi. Az sonra Etienne odaya girdi. ''Affedersiniz.'' dedi. ''Sizinle konuşmak istiyordum da.'' ''Buyurun efendim, haber verdiler.'' Ressam matmazele manalı bir bakışla baktı. Raoul, ''Efendim, matmazelden gizli bir şeyim yok.'' dedi. ''Buyurun söyleyin.'' Etienne bir sandalyeye oturdu. ''Ziyaretim sizi rahatsız etmesin. Müsterih olmanızı rica ederim. Beni sakın düşman sanmayın. Size daima yardım etmeye hazır bir dostunuzum.'' Raoul bu sözden daha çok heyecanlandı. ''Benim adım Etienne Kastel, ressamım. Paris'te Alsace sokağında otururum. Ben Juani'deyken sizin kazaya uğradığınızı işittim.'' Raoul sarardı. Etienne sözüne devam etti. ''3 gün evvel buraya geldim, sizi görmek istedim. Buradan gitmişsiniz, çok üzüldüm. Bir pazar buraya geleceğinizi hizmetçiden öğrendim. Her pazar buraya gelip sizi beklemeye karar verdim. Bundan da anlıyorsunuz ki size söyleyeceklerim oldukça önemli şeylerdir. Evet efendim, dinliyoruz. Bereket versin, çok beklemeden sizi buldum. Juani'deki vazifenizden sizi istifa etmeye mecbur ettiler değil mi? Evet efendim. İşte ziyaretimin sebebi de bu. Ben sizden öksüzler yurduna bırakılan bir çocuğun mazbatasını kime verdiğinizi öğrenmek istiyorum. Rao bunu duyunca birden sarsıldı. Her tarafı titriyordu. Önünde bir uçurumun açıldığını görüyor gibiydi. Ressam bu zavallı delikanlıya acıyarak baktı. Size müsterih olun demiştim. Sözlerimi sükunetle dinleyin. Yoksa sözüme inanmıyor musunuz? Mazbatayı bucak müdürüne gösterdiğim zaman çok şaşırdı. Bu mazbatanın dosyadan çıkarılamayacağını söyledi. Soruşturma yaptı. O zaman anladı ki bu evrakı yerinden aşırmışlar. O halde ben de mahvoldum demektir. Yok, eğer bana doğru cevap verirseniz sizi kurtarmaya çalışacağım. Elbette yemin ederim ki doğruyu söyleyeceğim size. Evrakı kütükten çıkaran sizsiniz, değil mi? Ben çıkardım. Biz tahkikat sırasında evrakın kime verildiğini tespit edemedik. Ben şimdi bunu öğrenmek istiyorum. Amanda dedi ki, madem ki mazbata sizde bulunuyor, elbette onu birisinden aldınız. O da size nereden bulduysa söylemiştir. Hakkınız var ama mesele o şekilde değil matmazel. Çünkü evrak bana gelinceye kadar birçok el değiştirmiş. Bunu öğrenmek üzere buraya geldim. İsterseniz size yardım ederim. Vesikayı alan adamın adı Baron de Reis değil miydi? Evet. Siz bu adamı çoktan beri tanır mıydınız? Hiç görmemiştim. O vakit işin önemini düşünmemiştim. Bilhassa Baron bana namuslu bir adam gibi göründü. Raoul burada Baron ile olan konuşmalarını ve olayları olduğu gibi anlattı. Etienne bunları dikkatle dinliyordu. Bu adam size ben kızın babasıyım mı dedi. Evet öyle dedi. Çocuğun nerede ve ne zaman doğduğunu, annesinin adını söyledi mi? Evet, hepsini söyledi. Hatta süt anasının adını bile söyledi. Bu adam bu kadar malumatı acaba nereden sağladı? Bunu sonra öğreniriz. Önce baronu ele geçirmek lazım. Matmazel, siz baronun adresini biliyor musunuz? Ben ne bileyim efendim? Baronla siz burada 8 gün kalmışsınız. Amanda dudaklarını ısırarak dedi ki, öyle zannediyorum ki otelci size baronun adresini bildirmiştir. Bildirdi fakat o adres yanlış. Açıkça söyleyeyim. Size dostunuzum demiştim. Düşman da olabilirim. Juani bucak müdürü Paris savcılığına yazdı. Monsieur Raoul sizi arayacaklar. Elbette bulacaklardır. Sorguya çekecekler. O zaman ben de neler istersem hepsini öğrenebilirim. Ama bana şimdiden bildiklerini söylerseniz oldukça mühim olan nüfuzumdan istifade ederek sizi kurtarabilirim. Bu hususta namusum üzerine yemin de ederim. Gerçi bütün bildiklerimizi söylemeye hazırız, dedi Amanda. Ama baronun hakiki adresini bilmiyoruz. Onu bulmak için Raoul ile varımızı yoğumuzu sarf etmeye hazırız. Lakin herif o kadar kurnaz ki elimizden kaçtı. Onu ne maksatla arıyorsunuz? Sahte senetlerle diğer bir takım evrakları onun elinden almak için arıyoruz. Hatta dün üzünü yakaladım. Fakat herif bana öyle bir oyun oynadı ki. Raoul düşümen olanları açık açık anlattı. Ressam onu dinledikten sonra dedi ki, demek bu herif Paul Harman'la tanışıyor. Hatta Raoul'dan evrakı alması Paul Harman içindir. Lucy'yi öldürmek istemesi de Paul Harman'ın emriyleydi. Lucy'yi öldürmek mi dediniz? Nereden çıkardınız bunu? Çünkü Lucy olayından şüphelendiğimi hissetti. Beni de zehirlemek istedi. Baron'un gerçek adı Ovid Sulivu'dur. Ovid Sulivu mu dediniz? Aman ya Rabbi. Hele şükür. Etrafımı örten karanlık perde açılmaya başladı. Ressam kendi kendine Paul Harman'ın yeğeni Ovid Ha diye söylendi. Paul Harman'ın Jacques Garut olduğuna artık hiç şüphe kalmamıştı. Bunların aralarındaki bağ neydi? Jules Rablin'in katili nasıl oldu da Paul Harman'ın yerine geçti? Ovid'le nasıl tanıştı? Bunları nasıl anlamalı? Düşündüğü bunlardı. Bunları düşünen Etienne, Matmazel Amanda'ya, bu adamı ilk defa gördüğünüzden beri neler hissettiğinizi, hakkında neler öğrendiğinizi söyler misiniz bana? Dedi. Döşümen'e zarar gelmeyeceğine dair tekrar söz alan Amanda, Baron de Reis ile olan görüşmesinden başlayarak neler gördü, neler hissetti ve nelerden şüphelendi ise hepsini anlattı. Etienne, hakkınız varmış. Bu adam Lucy'yi öldürmeye teşebbüs etmiş. Hem Paul Harmon hesabına iş gördüğü gün gibi aşikar, dedi. Fakat ortada maddi bir delil yok. İki haydudu yakalatmak için bu delilleri elde etmeliyiz. Monsieur Raoul, istediğim vakit bana yardım edeceksiniz değil mi? Her zaman. O halde siz Paul Harmon'u takibe devam edin. Onun vasıtasıyla haydutu bulmamız mümkün olur. Buna eminim. Evini öğrendiğiniz zaman ne yapılması gerektiğini size söylerim. Hiç şüphe yok ki evinde aradığınız şeylerin izlerini bulacağız. İşte size kartımı ve adresimi veriyorum. Gece yarısı da olsa gelip bana haber verebilirsiniz. Baş üstüne efendim. Delikanlı, siz de o meseleden dolayı müsterih olun. Hiç merak etmeyin. Sağ olun. Etienne Paris'e gitti. Gençler de o gün gezdiler, eğlendiler. Akşam otele döndüler. Paul Harmon, Ovid'in verdiği kesin talimata rağmen çok korkuyordu. Raoul'un metresi olan Amanda acaba bir fenalık yapabilir mi? Ne yapabilir? Fakat bilmiyordu. Kendi kendine, Jean Forty'ye geberdi gitti. Bu bakımdan korku yok. Amanda ise ancak Ovid'e düşmanlık yapabilir. Ovid bir haftaya kadar gideceğine göre benim için korkulacak bir şey yok diye düşünüyordu. Pazartesi sabahı fabrikaya gitti. Evinden çıkarken etrafına bakındı. Sokakta kimseyi göremedi. Halbuki Raoul Döşümen onun peşinden fabrikaya geldiği gibi nehrin öte tarafında elinde bir olta oturmuş Paul Harmon'u gözetliyordu. Kendisinden 100 adım ileride de araba hazır bekliyordu. Jean Forty'ye o korkunç kazadan sonra ekmekleri dağıttı. Kendini öylesine yorgun ve güçsüz hissetti ki fırıncıdan 2 gün için izin istemeye mecbur oldu. Fırıncı, daha fazla istirahate ihtiyacınız varsa sıkılmayın, dinlenin, öyle gelin, dedi. Hayır, teşekkür ederim efendim, pazartesi gelir gene işime başlarım. Jean Forty'ye cumartesi akşamı ile pazar gününü kızının yanında geçirdi. Pazartesi günü iyileşti. Sabah erkenden işine gitti. Önce lokantasına girdi. Burası ekmekçilerle doluydu. Lizon teyzeyi görünce herkes yanına geldi, ona geçmiş olsun dediler. Lyonlu ile Tranco kadının kurtulması şerefine herkese birer kadeh içki ikram ettiler. Kadın ekmek arabasını almak üzere lokantadan çıktı. O zaman Lyonlu, arkadaşlar ne kadar sevindiğinizi görüyorum. Lizon teyzeyi hepimiz seviyor ve sayıyoruz. Kadıncağız ölseydi hem üzülecektik hem de 6'şar frank vererek cenazeye katılacaktık. Size teklif ediyorum. Lizon teyze ölmedi ama şu 6'şar frangı verseniz şerefine bir ziyafet çekelim. Fikrime ne dersiniz? Dedi. Lyonlu'nun teklifini memnuniyetle karşıladılar. Hatta lokantacı kadın, bravo, çok güzel fikir. Bir şişe şampanya da benden, dedi. Hizmetçi ile garson da, birer şişe de bizden olsun, diye haykırdılar. Para verip ziyafete katılacakların listesini yaptılar. Ziyafet gününe kadar bunun Lizon'dan gizli tutulmasına karar verdiler. Ovid yol hazırlığı ile uğraşıyor, eşyalarını sandıklara, bavullara yerleştiriyordu. Ovid Buenos Aires'e gitmek istiyordu. Çünkü kumarın en çok oynandığı yer orasıydı. Ovid'in biricik eğlencesi de kumardı. Bir taraftan bu hazırlıklarla uğraşırken, bir yandan da Amanda'ya görünmemenin çarelerini arıyordu. Dışarıya çıkış saatlerini Amanda'nın dükkanda bulunduğu zamana rast getirmemeye gayret ediyordu. Onunla karşılaşırsa her şey altüst olabilirdi. Buenos Aires'te yabancılık çekmemek için kendisine tavsiye mektupları yazmayı vaat edenler olmuştu. bu mektupları almak üzere bir kumarbaz arkadaşına uğradı. Adam yerinde yoktu. Ertesi gün tekrar geleceğine dair iki satırlık bir tezkere yazacak bir yer aradı. Gözüne ekmekçiler lokantası ilişti. Lokantaya girdi. "Bir mektup yazmak istiyorum. Sizde kağıt kalem bulunur mu?" dedi. "Lütfen şu odaya buyurun, orada yazın," dediler. Burası perdelerle büyük salondan ayrılmıştı. Kahvesini içerek mektubunu yazmaya başlayan Ovid, biraz sonra lokantanın gittikçe kalabalıklaştığını gördü. Garson kız elinde bir listeyle masaları dolaşıyordu. Perdenin önündeki masaya da geldi. O masadakiler işin aslının ne olduğunu bilmedikleri için kız izahat verdi. "Yıkılan iskele kazasından kurtulan Lizon teyze şerefine bir ziyafet vereceğiz." Bu sırada Ovid'in oturduğu masaya bir yıldırım düşse daha iyi olurdu. Ovid'i bu sözler kadar korkutamazdı. Ovid bembeyaz kesildi. Yerinden kalktı, titreyerek etrafına bakmaya başladı. "Jean Fortier ölmemiş ha?" diye söylendi kendi kendine. "Halbuki iskelenin altında kalarak ezildiğini ben gözümle gördüm. Gazete bile yazdı. Ölmemiş olabilir mi? Yoksa rüya mı görüyorum? Halbuki kulaklarımla duyuyorum. Lizon teyze kurtuldu, ziyafet çekeceğiz diyorlar. Amma beceriksiz adammışım ha." Bu sırada birisi, "Durun durun, işte bizim Lizon teyze geliyor," dedi. Jean Fortier bir arkadaşıyla birlikte lokantaya girdi. Ovid yavaşça perdenin ucunu kaldırıp baktı. Daha ilk bakışta Jean Fortier'i tanıdı. Alnındaki yara sarılı idi. Ovid, "Evet evet, yaşıyor," dedi. "Jack için daima tehlike mevcut. Benim için de öyle. Ben Amerika'ya gidinceye kadar Jean'ı görüp kadının ölmediğini anlarsa paraları alamam. Üstelik müebbet hapse mahkum olurum. Bu olamaz. O halde yapılacak iş seyahati birkaç gün geri bırakmak. Bu işi temizleyip öyle gitmektir." Ovid mektubu yazacak yerde kağıdı buruşturup cebine koydu, garsonu çağırdı, borcunu verdi. Gayet sakin lokantadan çıktı. Tam çarşısına gitti. Muhtelif dükkanlardan kullanılmış elbiseler, eşyalar aldı. Berbere gidip saçlarını çok kısa kestirdi. Sakalını, bıyığını aldırdı. Sonra Klişi sokağındaki evine döndü. Ovid evinden çıktığı zaman kılığını baştan başa değiştirmişti. Sırtında ekmekçilerin giydikleri elbise, başında onlara mahsus açık renkte bir takke olduğu halde elleri ve yüzü una batmış, sanki henüz fırından çıkmış gibiydi. Bu haliyle tanınmaz bir duruma girmişti. Bir arabaya atladı. Sen Nehri kıyısındaki yolu takip ederek ekmekçilerin lokantasına girdi. Saat 7'yi vuruyordu. Lokantada birçok işçi toplanmıştı. Ovid bir boş yer bulup oturmak için epeyce zahmet çekti. Yerleştikten sonra garsonu çağırdı, yemek söyledi. Hizmetçi Ovid'e yaklaşıp sordu. "Siz de ekmekçi misiniz?" dedi. "Evet kızım." "Siz bizim mahalleden değilsiniz." "Şimdilik değilim. Ben eskiden buralarda çok çalıştım. Sizin lokantayı iyi bilirim. Bu defa Dijon'dan yeni geldiğim için hemen buraya geldim." Sonra lokantacı kadınla görüştü. Tabildot'a girmek için kadına bir miktar peşin para verdi. Kadın, "Şimdi size hem makbuz vereyim hem de bir kadeh konyak getireyim," dedi. "Memnuniyetle, ama beraber içeceğiz." Lokantacı seslendi. "Marian, konyak şişesiyle iki tane kadeh getir," dedi. Ovid bu arada o günkü hesabı da verdi. Marian'a da 5 frank bir bahşiş bıraktı. "Alın, bu da sizin." Marian yeni müşterinin bu cömertliğine çok sevindi. Sonra birdenbire hatırlamış gibi, "Bir ziyafet verilecek," dedi. "Size katılmak ister misiniz? Kazadan kurtulan bir kadının şerefine içkili yemek verecekler." "Hay hay, ben de varım. Madem ki hayırlı bir iş, girmez olur muyum? 6 frank değil mi? Buyurun yazın, adım Pierre Lebrun." Ovid selam verip lokantadan çıktı, evinin yolunu tuttu. ertesi günden itibaren lokantaya gidip gelmeye başladı. Ahbaplığını her gün biraz daha ilerletiyor, oradakilere şarap ısmarlıyordu. Oldukça neşeli görünmeye çalışıyordu. Ekmekçiler yeni gelen bu arkadaştan memnundular. Üstelik Ovid ziyafet günü şarkı söyleyecek, taklit yapacak, bir de Lizon teyzeye ayrı bir hediye getirecekti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 422.